Kitabın adı Siyah Süt. Yazarı Elif Şafak. 11. Ayrım. Haydarpaşa Garı. Nihayet diğerlerinin iyice uykuya daldığından emin olduktan sonra Can Derviş Hanım'ın yanına gidiyorum. Bir cımbızın yardımıyla kelepçesini açıyorum. Kırmızımsı halkalarla çevrelenmiş, yorgun bileklerini ovuşturuyor usulca. Sıra minik prangaya gelince mürdüm eriğini kopardığım gibi ağzıma atıyor, zinciri de söküyorum. Takdirle seyrediyor Can Derviş Hanım. Ben de kendimi masallarda esir gemicileri kurtarmaya gelen iyi kalpli dev gibi hissediyorum. O vaziyette ikimiz gizlice süzülüyoruz dışarı. Ben yürüyorum, o da çantamın önündeki bozuk para cebine girmiş, ara sıra kafasını çıkararak etrafa bakıyor. Sokağa çıkar çıkmaz başlıyorum söylenmeye. Nedir bunlardan çektiğim? Kafayı mı yemişler ne? Birbirlerini gaza getirmişler. İyi valla, hoşlarına gitmeyen bir şey oldu mu, meseleleri açıkça konuşmak yerine gece yarısı darbesi yapmak nereden çıktı? Susuyor Can Derviş Hanım. Bir de Amerika çıkardılar başıma, durup dururken. Ne dersin? Şunlara uyup buralardan gitmeli miyim, yoksa direnmeli miyim bu plana sonuna kadar? Etrafına bir bak, ne görüyorsun, diyor Can Derviş Hanım. Koşuşturan insanlar, tıklım tıklım dolu otobüsler, kasvetengiz binalar, daracık sokaklar, taklit mallarla dolu seyyar satıcı tezgahları, ucuz Gucci'ler, Versace'ler, ellerinde kirli bezlerle arabaların camını silip 3-5 kuruş koparmaya çalışan sokak çocukları, seyyar satıcı avına çıkmış bıkkın zabıta memurları, ışıltılı hayatların ışıltılı ürünlerini tanıtan reklam panoları, ne modern ne geleneksel, çelişkilerinden sentezler çıkaran bir şehir. Kilitlenen trafik, patlayan borular, kendini hırpalayan İstanbullular ve onlara rağmen ayakta kalan İstanbul ve bunca kaos, kaos, kaos. Bunları görüyorum etrafıma bakınca. Ne dememi bekliyor ki? Peki kendine bir bak. Kendinde ne görüyorsun? Sene be sene yanlış hayaller, yanlış erkekler, yanlış ilişkilerle yıpranmış, babasız büyümesinin kırgınlığını hala atlatamamış, sevgilileriyle kanlı bıçaklı olmuş, kalp kırmış ve kalbi kırılmış, el alemin ne dediğini gereğinden fazla ciddiye alan, hala tam olarak kendini tanımayan, Allah ya kendisini sevmezse, görmezse, esirgemezse diye endişe eden, gene de ona sitem etmekten geri duramayan, sadece roman yazdığı zaman mutlu ya da tam olabilen, edebiyat dışında geçen her anı soru işaretleri, çelişkiler ve yalpalamalarla örülü, tam olarak neden yazı yazdığını bilmeyen ama yazı yazmazsa yaşayamayacağına inanan, henüz yeterince olmamış, pişmemiş, büyümemiş, layıkıyla elhamdülillah dememiş, habire düşüp dizlerini kanatan, yarı kız çocuğu, yarı kadın, bir mahluk görüyorum kendime bakınca. Ama bunu itiraf etmeye dilim varmıyor. Baktı ki benden ses seda yok, usul usul konuşmaya başlıyor Can Derviş Hanım. Görmüyor musun? Alametlerle dolu etrafımız, diyor. Alametler ve tesadüfi olmayan tesadüfler. Tevafuk kelimesi başka, tesadüf başka. Mühim bir fark var arada. Tevafukta gelişi güzel gibi duran parçalar aslında bir bütünün tamamlayıcısıdır. Açık bir kitap kabul edeceksin şu koskoca kainatı. Okurunu bekleyen bir kitap gibi. Her gününü ayrı ayrı okumak lazım. Ne geçmişe ne geleceğe odaklanacaksın. Asıl olan şu andır. Sayfa sayfa gideceksin. Hoşuma gidiyor bu sözler. Yatışıyorum. Bakara suresini hatırla diye devam ediyor Can Derviş Hanım. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde, gemilerin süzülüşünde, Allah'ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gök ile yer arasında emre hazır bulutların duruşunda elbette aklını çalıştıran kimseler için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. Deliller diye mırıldanıyorum. Öyle ya, alametleri okuman lazım. Peki bugünü nasıl okumalıyım diye soruyorum. Ayağına kadar gelen bir seyahat planı var. Ömrü hayatının şu aşamasında yaşaman gereken bir gurbet mevcut demek ki, diyor Can Derviş Hanım uzun uzun düşündükten sonra. Sen şimdi İstanbul'dan uzaklaşmazsan, bu üç parmak kadın seni rahat bırakmazlar. Sabahtan akşama kadar didiklerler bundan böyle. Peki ne yapmalıyım? Bence bir gün bu ne yapmalıyım sorusunu sormayı hepten bırakmalısın ya, neyse, diyor içini çekerek. Son tahlilde kendi içinde hepimizle tek tek barış imzalaman lazım. İçimden sesler korosunun her bir ferdini kucaklayıp sevebilsen keşke. Ne yazık ki sen henüz bunu yapacak konumda değilsin. Şimdilik sadece ayıklıyorsun kendi içindeki sesleri. Bunlardan bir kısmına iyi ben, bir kısmına kötü ben diyorsun. Bazılarımızı bazılarımıza üstün tutuyorsun. Halbuki iyi de kötü de sana ait. Senden bir parça. Biz hepimiz senden yansımalarız. Yani bir bütünüz aslında. Yani şimdi senle hırs nefs anımı aynı kefeye mi koymalıyım diyorum. O da ben de aynı bütüne aitiz, unutma. Ah, bunu bir anlayabilsen. İyinin de kötünün de aynı çemberin parçası olduğuna kanaat getirinceye kadar bu bölünmeyi yaşamaya devam edeceksin. Sonra inşallah bir gün birleyeceksin hepimizi. Ne diyeceğimi bilmeden dinliyorum. İyi ama darbe yaptılar, baksana. Gülümsüyor Can Derviş Hanım. O da geçer, merak etme. Neyi ötelersen, görmezden gelip bastırırsan daha da palazlanmasını sağlarsın, diyor. Bu kuralı bilmiyor musun? Bilmiyordum vallahi. Demem o ki en nihayetinde kendi içinle ve dışınla helalleşmen, kainattaki her bir katreyle vuslata ermen, hak ile ve gene hak yolunda bütünleşmen gerek. Bunun için de bir takım aşamalardan geçmelisin. Bu aşamaları uzun bir yolculuğun durakları gibi düşün. Bence sen ayağına kadar gelen bu burs işine biraz da bu gözle bak. Bırak parmak kadınlar Amerika'ya gittiklerini sansınlar. Bırak onlar seni İstanbul'dan kaçırdıklarını sansınlar. İstanbul ya da Boston önemli değil. Önemli olan içsel yolculuk. Amerika'ya filan değil, kendi içine seyahat edeceksin. Öyle düşün. Aklıma yatıyor söyledikleri. Belki de haklı. Geçmem gereken bir safha bu. Kendi içimde didişen seslerle barış imzalamayı öğrenmeliyim. Sürekli seferberlik halinde olmaktan bıktım, usandım. Daha huzurlu bir insan olmanın yolunu bulmalıyım. Amerika'ya değil, kendi içime seyahat edeceğim. Bu öyle bir yolculuk. Yoldan geçen bir taksiye el ediyorum. Gel o zaman dervişçim diyorum taksinin kapısını açarken. Nereye? Haydarpaşa garına. Nereden icap etti? Yoksa trenle mi gitmeye karar verdin Boston'a, diyor gülerek. Yok yok, sadece tren garına gidip bakmak istedim. Tren garını görmek istedim sadece. Çünkü ne vakit yüreğine düşse buralardan çekip gitme arzusu, ne vakit kararsız kalsan gitmek ile kalmak arasında, tren garında en az bir saat geçirmelisin kendinle baş başa. Ancak orada varabilirsin doğru bir karara. Cinler gözetler geleni gideni Haydarpaşa garında. Merakla seyrederler kavga eden çiftleri, kavuşan sevgilileri, tayini çıkan öğretmenleri, parçalanan aileleri, büyük idealler, kısıtlı imkanlarla Anadolu'dan gelen gençleri, kaderine meydan okuyanları ve kaderine boyun eğen nicelerini. Dinmeyen bir merakla seyrederler Adem oğullarının, Havva kızlarının binbir türlü hallerini. Olur da bir sabah erkenden tepen atar, gözün kararır, gidesin tutar, yüreğin sıkışı verirse, hani olur da uykusuz bir gecenin şafağında, gideyim ben artık buralardan diyerek atarsan kendini sokaklara, plansız, hesapsız ve akılsızca, yani olur da bir sabah yolun düşerse, güvercinlerin gölgelerinin vurduğu, sayısız yolcunun aşındırdığı peronlara, bir an için dur öylece. Nefes dahi almadan bekle ve sadece dinle. Fısıltılarını duyabilirsin. Yaprak hışırdaması gibidir sesleri. Öylesine belli belirsiz. Zaman zaman yükselir nameleri, iner çıkar. Başka şeyler de çalınır kulağına. Yeterince oyalanırsan oralarda. Kim bilir, belki de kıkır kıkır güldüklerini ya da ince ince ağladıklarını da duyarsın gardaki cinlerin, perilerin. İnsan denilen eşrefi mahlukatı tanımak için yolculuklardan, yollardan öte fırsat mı olur? İstanbul'dan gidenlerin de, şehri şehire daha yeni gelenlerin de huyunu, suyunu keşfetmek için Haydarpaşa garından öte mekan mı var? Pür dikkat dinler, cinler, periler bu çatının altında konuşulanları. Kaydederler gözlemledikleri ayrıntıları. Peronlardan, vagonlardan, cüzdan ve bavul kaçırırlar. Onların içinde biriktirirler tüm bu yolculardan geriye kalan heves ve hüsran dolu hikayeleri. Biz 10 milyon İstanbullu, bunun farkında olmasak da pek, hayatımızın hudut boylarını tutar Haydarpaşa garının silüeti. Görev başında unutulmuş ama kendisi görevini hiç unutmamış bir sınır muhafızı gibi bekler, sakin ve sessiz ama hep tetikte. Gölgesinin düştüğü yer bir uç boyu, keskin bir kenardır aslında. İstanbul'a sonradan gelenler daima iliklerinde hissederler o sınırı. Anlatamazlar kimseye. Bu şehrin küstürdüklerinin sırdaşıdır Haydarpaşa garı. Ve en iyi o bilir şu hakikati. İstanbul'da bir sevdiğin varsa, üstüne üstlük bir de İstanbul'u seviyorsan eğer, ne kadar uzağa gidersen git ve nasıl bir hızla, gene de kurtulamazsın bu şehirle cebelleşmekten rüyalarında. İsmini sevmeyen kadınlar. İsimler büyücüdür, hem de büyülü. İsim var vezir eder, isim var kahreder. Erkekler isimlerini değiştirme gereği duymadan yaşayıp giderler. Doğuştan verilmiş kimlik bilgileri. Onlar da peşinen kabullenmişler. Yerleşik ve sabit. Karılarına, çocuklarına, hatta torunlarının torunlarına soyadlarını verirler. Erkekler isim değiştirmek ne menen bir şeydir, kolay kolay hissedemezler. Kadınlar ise tam tersine isim göçebesidir. Bugün burada, yarın başka bir ismin havzasında. Ömrü hayatlarının farklı aşamalarında, farklı şekillerde form doldurmaya, hitap edilmeye, pasaport çıkarmaya, imza atmaya alışkın. Genç kızlıklarında başka türlüdür soyadları. Evlendiklerinde başka. Boşanırlarsa başka, yeniden evlenirlerse gene başka. Erkeklerin tek bir imzaları olur. Bir kez o imzayı tutturduktan sonra, değiştirme gereği duymadan bir ömür boyu onunla idare edebilirler. Kadınlarınsa en az bir eski imzaları vardır. Bir de sonradan edindikleri bir yeni imza. En az. Genç kızlık imzaları, evli kadın imzaları, dul kadın imzaları. Bir kategoriden bir kategoriye atlarken paldır küldür, durup da soramazlar kendilerine. İmza eskir mi hiç? Bu imzayı atan insan eskidi demek kadar tuhaf bir şey bu da. Kadın yazarlar ise hemen hemen bütün kadınların tecrübe ettiği bu tür soyadı değişimlerine ek olarak isim estetiği operasyonları geçirmek durumunda kalırlar nice zaman. Ancak kocasından gizli roman okuyabilen ve sürekli toplumsal önyargılarla boğuşmak zorunda kalan Fatma Aliye'nin çevirilerini kendi ismiyle değil, bir kadın imzasıyla yayımlatması tesadüf değildir. Bundan 50-55 yıl kadar önce çok okunan bir roman çıktı Türkiye'de. Adı Genç Kızlar. Roman, Vincent Ewing adında bir yazarın ismini taşıyordu. Kimse bilmiyordu bu yazarı. Ne gören var, ne tanıyan. Amerikalı ve erkek olduğu dışında bir bilgi yoktu. Seneler boyunca genç kızlar bu şekilde satıldı, okundu, sevildi. Nice sonra ortaya çıktı ki bu romanın yazarı Amerikalı bir erkek değil, bir Türk kızıydı. Nihal Yayınobalı. Nihal Yayınobalı bu ilginç isim değişikliğinin hikayesini şöyle anlatır. Genç kızları yazdığımda ben de bir genç kızdım. Romanın gerçekçi olabilmesi için katmam gereken erotizm dozunun o günün ölçülerine göre fazla ağır kaçacağını bildiğimden takma bir erkek adı kullandım. Vincent Ewing. O yıllarda çeviri romanlar telif romanlardan daha gözdeydi. Bu erkeğin Amerikalı olmasına karar verdim ve romanı İngilizceden çeviriyormuş gibi kaleme aldım. Genç bir kadın yazar için kitaplarında aşkı, hele hele erotizmi anlatmak kolay değildir. Bir erkek ismiyle yayımlamak her şeyi kolaylaştırır, yazarı zırhlandırır. Boş yere değil, Mary Ann Evans'ın gerçek ismini saklayıp erkek ismi kullanması. İnatçı, savaşçı Mary Ann Evans, namı diğer George Eliot. 1800'lerin İngiltere'sinde kimliklerini saklamadan yazan, kitaplarını yayınlayan kadın yazarlar yok muydu peki? Vardı elbet, az sayıda da olsa. Vardı ama bunların çoğu kadınlara yakıştırılan ve George Eliot'un hiç mi hiç hoşlanmadığı romantik aşk kitapları kaleme alıyordu. Buydu daha ziyade kadın yazarlara tanınan hareket alanı. George Eliot ise erkek yazarların dünyasında eşit şartlarda yazmak istiyordu. Kadınca değil, erkek gibi yazmak. Eliot'un kadın kitapları türüne antipatisi o kadar büyüktü ki 1856'da bayan yazarların yazdığı Aptalca Romanlar başlıklı sivri mi sivri bir makale kaleme aldı. Bu metin sadece bir yazarın edebi tercihlerini anlamak açısından değil, aynı zamanda bir kadının hemcinslerini nasıl acımasızca yerden yere vurabileceğini görmek için okunmalı. İsmini değiştirerek erkek egemen edebiyat dünyasında var olan bir başka dişi kalem George Sand. Gerçek ismi Amantin Aurora Lucille Dupin, Baroness Dudevant. George Sand 1822 senesinde Baron Casimir Dudevant'la evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. Ancak bir süre sonra kocasıyla yolları ayrıldı. Eşinden hukuken boşanmış olmasını, yalnızlığını hep özgürlük olarak algıladı ve öyle yaşadı. Başka kadınların kolay kolay atamayacakları adımlar atabilmiş olmasının altında, kısmen de olsa başının bağlı olmaması yatıyordu. Bir süre sonra erkek kıyafetleri giyerek dolaşmaya başladığı için dedikoduların hedefi haline geldi. Üst sınıftan gelen bir kadın olarak süslü püslü kıyafetler giymesi, giyimine kuşamına azami dikkat sarf etmesi gerekirken, o tam tersine rahat ve basit erkek giysileri içinde dolaşıyordu. Daha da beter bir suçu vardı kamuoyunun gözünde. George Sand pipo içerdi. Kadınların cici ev hanımları veya munis ev kızları olmaları gereken bir dönemde erkek giysileri içinde ağzında pipo dolaşması hayli tepki çekti. Sonunda barones unvanı yıprandı ve aristokratik ayrıcalıkları elinden alındı. Aldırmadı. Erkek adıyla yaşamaya ve yazmaya devam etti. Son ana kadar. İvan Turgenev, George Sand için şöyle demişti. Bir zamanlar, ne kadar iyi kalpli bir kadın ve ne cesur bir erkek. Günümüzden bir örnek. Harry Potter kitaplarının yazarı olan ve dünyanın en zengin yazarı sayılan J.K. Rowling'in esas ismi Joan Jo Rowling. Bu fazlasıyla dişi ismi aldı, yoğurdu, kadınsılığından arındırdı, meşhur kitaplarını yayınlamadan evvel. Kadın yazarların isimlerini ya erkek ismine çevirmek ya da cinsiyetsiz kılmak istemeleri tesadüf değil. Doğrusu kadın yazarların kalemleri hem erkek hem kadın kalmalı. İyi bir kadın yazarın yazısı ya tamamen aseksüel ya biseksüel olmalı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 128. Devamı 12. ayrımdadır.